Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Nisan 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Gençlerle Soru Cevap bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı "Allah her an bizimle, biz kiminleyiz" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem efendim, son zamanlarda bazı genç arkadaşlarla yaptığımız hasbihallerde gönüllerinde yalnızlık ve değersizlik hissinin ağır bastığına şahit olduk. Bu duyguların kendilerini psikolojik sıkıntılara duçar ettiğinden ve hayattan soğuttuğundan yakındılar. Bir mümin bu durumlara düşmemek adına nasıl hareket etmeli, bu hususta ne buyurursunuz? Rabbimiz ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor: "Nerede olursanız olun, o Allah sizinle beraberdir." Hadid 4. "Biz ona, insana, şah damarından daha yakınız." Kaf 16. Dolayısıyla bir Müslüman Cenab-ı Hakk'ın daima kendisiyle beraber olduğu hakikatini hiçbir zaman unutmayacak. Hayatını bu idrakle yaşayacak. Hadis-i şerifte de şöyle buyurulur: "İmanın en üstün mertebesi, nerede olursan ol, Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir." Çok manidar bir kıssa vardır. İçlerinde Şeyh Şibli Hazretleri'nin de bulunduğu bir cemaate kürsüdeki vaiz efendi ahiret ahvalini anlatmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın ahirette soracağı suallerden bahsederek, "İlmini nerede kullandın?" sorulacak. "Malını, mülkünü nerede kazanıp nereye harcadın?" sorulacak. "Ömrünü nasıl geçirdin?" sorulacak. "İbadetlerin ne durumda?" sorulacak. "Harama, helale dikkat ettin mi?" sorulacak. Bunların ardından "şunlar şunlar da sorulacak" diye hepsi de son derece mühim olan pek çok husus saymış. Fakat bir türlü meselenin özüne dikkat çekmemiş. Bunun üzerine Şibli Hazretleri yumuşak bir üslupla vaize şöyle seslenmiş: "Vaiz efendi, suallerin en mühimlerinden birini unuttunuz. Allah Teala kısaca şunu soracak: ey kulum, ben seninleydim. Sana şah damarından daha yakındım. Sen kiminleydin?" Cenab-ı Hakk'a yaklaştıkça kalpte bambaşka ufuklar açılır ve bunun neticesinde de gönülde müstesna bir huzur ve sekinet hali meydana gelir. Bu halin zirvesinde ise şüphesiz ki peygamberler ve evliyaullah vardır. Mesela Mevlana Hazretleri Selçuklu Medresesi'nin dersi âmı olduğu zamanki hali için, yani zihnen ilimle mücehhez olduğu devre için "hamdım" ifadesini kullanıyor. Kalbi kıvam kazandığında, yani zihni bilgileri kalben hazmedip marifetullah'ta mesafeler almaya başladığı devrede ise "piştim ve yandım" diyor. Rabbimiz insanı dostluk ve yakınlığına davet ediyor. Kul Cenab-ı Hak'la dost olup ona yakınlıkla mesafe aldıkça yalnızlığı da son budur. Cenab-ı Hak ile kalbi beraberliği temin eden kimse dünyada tek başına kalsa bile yalnızlık duymaz. Kutsi hadiste buyurulduğu üzere Cenab-ı Hak onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Bunun aksine kalbi Cenab-ı Hak'tan gafil bir insan, kalabalıklar içinde bile olsa ruhen yalnız demektir. Zira ayet-i kerimede "bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur" buyurulduğu üzere ruhun huzuru da Cenab-ı Hak'la beraberliktir. Şöyle bir misal vereyim. Etrafımızda sayısız radyo frekansı olmasına rağmen biz onları görüp duyamıyoruz. Nasıl ki onları dinleyebilmek için bir radyo alıcısına ihtiyaç duyuyorsak, Rabbimizin nimetlerini gerçek manada idrak edip tefekküründe derinleşebilmek de imanla mümkün oluyor. Zira ruh ayarını imanla buluyor. İnsan ilahi muhabbetle genç, dinç ve zinde kalıyor. Peki insan nasıl Cenab-ı Hakk'ın yakınlığına nail olacak? Geçen ay Rabbimizin lütfuyla Ramazan-ı Şerif'i idrak ettik. Rabbimiz afiyet içerisinde tekrar erişebilmeyi lütfu keremiyle ihsan buyursun. Rabbimiz Ramazan'da müminleri adeta manevi bir eğitimi almıştı ve bu eğitimin en mühim derslerinden biri de Kur'an-ı Kerim'di. Rabbimiz Kur'an'ın müminler için şifa ve rahmet olduğunu bildiriyor. Mümin, Kur'an'la ülfetini ne kadar artırırsa, onu şifa niyetiyle ve huşu halinde ne kadar okuyabilirse, Kur'an o nispette sadra şifa, ruha gıda oluyor, insanın yalnızlığını gideriyor. Bir diğer husus namaz. Cenab-ı Hak her gün günde 5 defa kulunu huzuruna davet ediyor. Secde et ve yaklaş buyuruyor. Bir kimse sevdiğini davet eder. Bütün kainatın sahibi ve hakimi olan Allah kuluna değer vermese huzuruna davet eder mi? Bu hakikat dolayısıyla Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor. Madem ki Cenab-ı Hak seni istiyor, başını ayak yap da koş. Ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Bakara 153. Eskiden bir düşman saldırısı olduğunda halk sağlam kalelere sığınırdı. Namaz da bizim için günahların tasallutuna, nefs ve şeytanın hücumlarına karşı Rabbimizin muhafazasına sığınma vesilesidir. Bir kişi Bayezid-i Bistami Hazretlerine gelip, ''Bana öyle bir şey öğret ki kurtuluşuma vesile olsun.'' dediğinde, Hazret ona şu nasihatte bulunuyor. Şu iki cümleyi aklında tut. İlim olarak bunu bilmen sana kâfidir. 1. Hak Teâlâ sana şah damarından daha yakındır. Her şeyi bilir ve görür. O halde kendini daima ilahi gözetim altında bil. Kendini başıboş, sahipsiz ve yalnız hissetme. 2. Allah Teala'nın senin ameline ihtiyacı yoktur. Aksine senin ona muhtaç olduğunun idraki içinde şükür duygularıyla salih ameller işlemeye bak. Asr-ı Saadet'te zalim müşriklerin zulmüne uğrayan, işkencelerine maruz kalan fakir, garip, zayıf pek çok sahabi vardı. Fakat stresli, bunalımlı, kendini yalnız ve değersiz hisseden kimse yoktu. Zira ashabın vecd ve istirak içinde kıldıkları namazlar, yorgun gönülleri için adeta manevi bir rehabilite vesilesi oluyordu. Onlar her türlü sıkıntı karşısında secdelerle Rabbine iltica ediyorlardı. ''Ben sahipsiz değilim, benim her şeye kadir olan bir Rabbim var.'' diyerek Allah'a sığınıyorlardı. Her türlü sıkıntılarına teselliyi Cenab-ı Hak'ta buluyorlardı. Velhasıl namazı ikame eden, yani onu hakkını vererek kılan bir toplum bedenen de ruhen de sıhhatli olur. Yine duaya sarılmak da insanın içine düştüğü değersizlik ve yalnızlık hislerinden kurtulmasında kişiye yardımcı olur. Çünkü dua en büyük güce sığınmaktır. Ayet-i kerimelerde şöyle buyuruluyor. Ey Resulüm! Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara. Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. Bakara 186. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Mü'min 60. Teklik, yalnızlık Allah'a mahsustur. Bu sebeple mü'min içtimaileşecek. Cemaatle namaz, cuma namazları hep bunun bir teşbiki mahiyetinde olacak. Dolayısıyla mümin de salih dostlar edinecek. Fakat çevresinde böyle insanlar yoksa yalnız kalmayayım diye fasıklarla da dostluk kurmayacak. Zira hadis-i şerifte yalnızlık kötü arkadaştan hayırlıdır. Salih bir arkadaşsa yalnızlıktan daha iyidir buyuruluyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin ikazında bulunuyor. Son olarak bu kardeşlerimize Allah yolunda hizmeti tavsiye ederiz. Namaz ve orucun bir vakti var fakat hizmetin bir vakti yok. Rabbimiz ayette, "Sana yakin, ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluğa devam et," buyuruyor. Yani İslam, hayatın bütün muhtevasında son nefese kadar yaşanacak. Kul, "Ben şu kadar hizmet ettim, bana kâfi," diyerek şeytanın vesvesesine aldanmayacak. Şunu da unutmayalım ki, Cenab-ı Hak hizmete büyük bir sır koymuştur. Allah'a kulluk etmek için yaratılan insana hizmet, bir nevi Allah'a kulluk makamındadır. Allah Teala dinine hizmet eden ve kullarının sıkıntılarıyla meşgul olan kimselerin şahsi sıkıntılarına kefil olur. Bütün meşguliyeti şahsi menfaatinden ve kendi derdinden ibaret olanları ise dertleriyle baş başa bırakır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, bir gün Peygamber Efendimizin mescidinde itikaftayken, bir kişi yanına gelerek selam verdi ve oturdu. İbn Abbas Hazretleri, "Kardeşim, seni kederli ve mahzun görüyorum," dedi. Sonra da konuşmaları şöyle devam etti. "Evet ey Resulullah'ın amcaoğlu, kederliyim. Falan şahsın benim üzerimde hakkı var. Fakat şu kabrin sahibi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkı için söylüyorum ki borcumu ödeyemiyorum. Senin için onunla konuşayım mı?" "İstersen konuş." İbn Abbas radıyallahu anhuma ayakkabılarını giyerek mescitten çıktı. Kederli şahıs ona, "İtikafta olduğunu unuttun mu, niçin mescitten çıktın?" diye seslendi. İbn Abbas radıyallahu anhuma şu cevabı verdi. "Hayır, ben şu kabirde yatan ve henüz aramızdan yeni ayrılmış olan muhterem zattan işittim ki, bunları söylerken gözlerinden yaşlar akıyordu. Her kim din kardeşinin bir ihtiyacını karşılamak için gayret eder ve o işi görürse, bu kendisi için 10 yıl itikafta kalmaktan daha hayırlıdır. Halbuki bir kimse Allah rızası için bir gün itikafa girse, Cenab-ı Hak o kimseyle cehennem arasında 3 hendek yaratır ki, her bir hendeğin arası doğuyla batı arası kadar uzaktır." Şeyh Sadi de şöyle der, "Dertlerinden kurtulmak istiyorsan, dertlilerin derdine merhem ol." Velhasıl bir mümin, nefs ve şeytanın hile ve desiselerine kanarak, yalnızlık ve değersizlik hissine kapıldığında, Kur'an'a daha çok sarılıp, namazla Cenab-ı Hakk'a iltica etmelidir. Kendisini rızasına medar olacak salih amellere muvaffak kılması için Allah'a yakarmalıdır. Rabbimiz kendisine samimiyetle dua eden kulunu mahrum bırakmaz. Takva üzere yaşayıp takdiri ilahiye tevekkül ve teslimiyet gösteren kuluna mutlaka bir çıkış yolu ihsan eder. Rabbimiz zikrinin feyiz ve ruhaniyetiyle kalplerimizi huzura kavuştursun. Hamd, şükür ve rıza halini gönüllerimizin tükenmez hazinesi eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Nisan 2025 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı "Allah her an bizimle, biz kiminleyiz?" başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Değerli dinleyenlerimiz, birlikteliğimize şimdi de Muhammed Yazıcı imzalı Abdullah bin Mübarek'le baş başa "Şu dört şeyden emin olma" başlıklı yazıyla devam ediyoruz. Adı Abdullah İbni Mübarek, künyesi Ebu Abdurrahman. Hicri 118'de Merv'de doğup 63 yaşında Heys şehrinde irtihal ediyor. O hem hadiste müminlerin emiri, hem cihat meydanlarının gazisi, hem meşrik ve mağribin fakihi, hem cevvat bir tüccar. Onun hakkında Süfyan İbni Uyeyne'nin dediklerinden daha güzel bir cümle kuramam. Bir sahabelere, bir de Abdullah'a baktım. Nebi Aleyhisselam'la olan sohbet ve gazvelerini çıkarırsak, onların Abdullah'a karşı bir faziletini göremedim. Selef pirini Horasan'ın bir köşesinde bulmuşken, haddim olmayan bir sohbete koyulup aklıma gelenleri sordum. Ustalarından kulluk sanatı, ilimden hikmeti, hayattan zühdü, ibadetten cihatı, sözden özü hülasa eylemiş bir şahsiyeti ağırlıyoruz. Gönülleri sık ve düzgün tutalım. Buyurun. Efendim, yeni hactan döndünüz. Allah kabul etsin diyerek başlayalım. Hac yapmadım, hayır. Merv'den kafileyle gittiniz diye duydum. Gittiğim doğru, fakat yarı yoldan dönmek zorunda kaldım. Anlamadım neden? Birçok şehir geçerek Mekke'ye yaklaşmıştık. Bir çöplüğün yanından geçerken yiyecek arayan genç bir kız gördüm. Yanına gidip durumunu sorunca babasının malları alınarak öldürüldüğünü, kardeşiyle yakın bir evde yalnız ve muhtaç yaşadıklarını söyledi. Çöplüğe atılan şeylerle karınlarını doyurmaya çalışıyorlarmış. Çok üzücü. Belki paranın birazını kıza verip kalanıyla yola devam edebilirdiniz. Tam aksini yaptım. 1000 dinarın 20'sini kafileyle Merve dönmemiz için ayırıp kalan hepsini ona infak ettim. Maşallah. Gruptan itiraz eden olmadı mı günlerce yol geldik diye? Onlara yaptığımız yardımın bu yılki hacımızdan daha faziletli olduğunu anlattım. O zaman asıl benim için, affedersiniz siz tamamlayın. Benim için aç birinin karnındaki bir lokma, bir mescit inşa etmekten daha değerlidir. Velev ki insan mescidi tek başına yapmış olsun. Ben de o zaman asıl şeyi konuşmak lazım diyecektim, önceliklerimizi. Evet, evveliyat fıkı önemli. Bizanslılarla yapılan gazvelere katılmanızı böyle anlamalıyız herhalde. Bir tabii. En son Bizans diyarında çıktığımız gazvede yağmurlu bir gece kendi kendime dedim ki, böylesi mühim şeyler dururken yıllarımızı ila ve zihar konularıyla heba etmişiz. Estağfurullah. Yahya İbni Mâin'in, Süfyan İbni Uyeyne'nin size yaptıkları övgüler ortada. Yine önceliklere temas ettiğinizi anlıyorum. Aynı nokta, evet. Söz madem cihada geldi, naslarda ayrı bir yeri olan sınırda düşman gözetlemeyi sorayım size. Ribat hakkında senin için tek şey şu: nefsini Hakk'a o kadar rapt eyle ki yine hak ve hakikat üzere ihya olsun. İşte bu ribatın en hayırlısıdır. Yani benim önceliğim açısından söylüyorsunuz. Hem öncelik hem temel açısından birçok insan için geçerli. Aileyi geçindirmek için çalışmak da cihattan daha faziletli. Çalışmak, evet, az önceki sadaka durumu böyle oluyor çünkü. Ona da tercih edilecek şeyler var. Mesela şüpheli bir dirhemden kaçınmak, on binlerce dirhemi tasadduk etmekten daha değerlidir. Üstadım, bütün bunlardan ilmi biraz hafife aldığınız izlenimi uyanabilir. Lakin ilimden maksat sırf bilmek değil ki, amel. Kimin harama karşı daha çok korkusu varsa, onun ilmi de fazla demektir. Yoksa nübüvvetten sonra böylesi ilmi insanlara yaymaktan daha değerli bir şey bilmiyorum. Yaymak dediniz, ya ilmini başkalarına aktarmaya karşı cimrilik eden biri ise? İlminde cimrilik eden kişi için üç şeyden biri mukadder. İlmini alıp götüren ölüm, unutulup gitmek, sultana yağdanlık da ilmin heba olması. O halde doğru dürüst alimin sizce tarifi de belli oldu. İdareciler sürüyü yöneten çobanlardır. Eğer çoban kurt olursa sürüyü daha kim koruyabilir? İsabet buyurdunuz gerçekten. Alimi konuşuyoruz fakat ilmin diğer kısmı ilmi talep eden. Aralarında ciddi münasebet var aslında. Kişi ilim talibi olduğu sürece alimdir. Bildiğini zannettiğinde cahil olmuş demektir. Bu kısımda tamam. zühdü ilim çerçevesinde vurguladınız. Onu karşıtı olan şirk ve riya kavramları üzerinden değerlendirirsek ne dersiniz? Şu misali vereyim. İki adamın beraber yolculuk ettiğini düşün. Biri kılmak istediği namazı arkadaşından sebep terk etse bu riyadır. Yok eğer arkadaşından sebep kılsa bu da şirktir. Bu ihlaslı tutuma ilaveten siz zühdün insanlar üzerinde iktidar gücüne de inanıyorsunuz. Hem de sultanın halk üzerindeki iktidarından fazla. Sultan ancak sopanın, polisin gücüyle insanları yönetir. Zahid ise insanlardan kaçtığı halde onlar kendisine yönelirler. Bir bakıma zühdün şükrünü yine onun ödüyor. Mühim nokta, evet. Aslında şükürde ahiretin ziyadesiyle dünyanın noksanlığı şart. Zira sizden biri ancak dünyadan eksilterek ahireti artırabilir. Dünyanın büyüyüp genişlemesinin ahiretin zayıflamasından başka yolu yoktur. O zaman işin nüansı bu imkanla pozisyonu değiştirmemek. Zahid tam da odur işte. Dünyalığa kavuşsa sevinmez, dünyalığı kaybetse üzülmez. Sizin ticarette uğraşmanız gibi mi? Konunun buraya geleceğini biliyordum. Yanlış anlamayın. Yılda 100.000'in üzerinde kar getiren bir ticari sermayeniz var bildiğim kadarıyla. İnsanlar bunun izahını sizden duymak isteyebilir. Elbette hakları. Bunu senden önce Fudayl İbni İyaz da sordu. Oo, ne dedi? Sen bize zühdü, az dünyalığı, ihtiyaç miktarı malı emrediyorsun. Lakin hayli kar getiren bir sermayen olduğunu görüyoruz dedi. Siz ne cevap verdiniz? Birincisi, yaptığım ticaret canımı, ırzımı korumak ve Rabbime itaate daha fazla imkan bulmak için. İkincisi, kazandığım karın yekununu abidlere, zahitlere ve taliplere infak etmek için. Fudayl ve onun gibi destek olacağım takva sahipleri olmasaydı kesinlikle ticarette uğraşmazdım. Tabii anlıyorum. Takva da buraya mı çıkıyor? Özünde aynı ruh hali. Hazreti Davud'un oğlu Hazreti Süleyman'a söylediklerini düşün. Oğlum, bir adamın takvasını 3 durum gösterir. Başına gelen şeylerde Allah'a tevekkül etmesi, bunlardan razı olması ve sabretmesi. Buradan tevazu ve kibir meselesine geçecektim. Ama aklıma sultana yağdanlık ifadesi takıldı. Alim için tehlikeli durumsa dediğinde söylemiştiniz. İktidara karşı emri bil maruf gibi bir görevi de yok mu alimin? İki şey karışmasın diye soruyorum. Açıkçası bana göre emri bil maruf nehi anil münker yapan, iktidar mevkiindekinin yanına girip onları uyaran değil, bilakis onlardan uzak duran kişidir. Diyelim ben zalim yöneticinin terzisiyim. Bu durumda zulmü destekleyenlerden olur muyum? Zalimlerin destekçileri o iğne ipliği sana satanlardır. Sense kendi nefsine zulmedenlerdensin. Buradan sultanın gereksizliği ya da bu makamın kötü olduğu sonucunu çıkarabilir miyim? Ne münasebet. Allah rahmeti gereği dinimize arız olacak birçok sıkıntıyı sultanla def eder. İdareciler olmasaydı yollarımız güvensiz, gerçekte en zayıf kişiler en güçlülerimiz olurdu. Siz dünyalığa karşı dini satmaktan bahsettiniz, anladım. Şu halde kendimden birazcık emin olabilirim. Sen yine de 4 şeyden emin olma. Geçmiş bir günah ki Rab Azze ve Celle'nin onu ne yapacağı bilinmez. Ömrün geri kalanı ki gelecekte hangi dertlerin çıkacağı kestirilmez. Kula verilen bir fazilet ki onun bir tuzak ve istidraç olup olmadığı anlaşılmaz. Kalbin kısacık bir süre kayması ki o sıra kulun dini gider de farkına varmaz. Çok kritik durumlar gerçekten, sağ olun. Kibir ve ucuba gelelim. İsterseniz tersi olan tevazuyla başlayalım. Tevazu, zenginlere karşı kibirli olmaktır. Ben her kesimi içine alacak şekilde soruyorum. Geniş anlamda tevazuun başı şudur. kendini senin kadar dünyalığa sahip olmayan birinden daha aşağı göreceksin. Öyle ki bu dünya nimetlerinin ona karşı sana bir üstünlük sağlamadığını o kişiye öğretmiş olacaksın. Yine kendini senden daha fazla dünyalığa sahip kişiden üste göreceksin. O kadar ki sahip olduğu dünyevi şeylerin sana karşı bir üstünlük kazandırmadığını ona göstermiş olacaksın. Peki kibir ve ucuk? Biri karşı tarafı, diğeri kendini nasıl gördüğünle alakalı. Kibirde insanları aşağı addetme var. Ucuksa kendinde, başkalarında hiç olmayan bir şey var zannetme halidir. Müminler için ucuktan daha şerli bir şey bilmiyorum. Son olarak kişisel ricada bulunacağım. Bana nasihat eder misiniz? Lüzumsuz bakmayı bırak ki huşuya kavuşasın. Lüzumsuz konuşmayı bırak ki hikmete erişesin. Lüzumsuz yemeği bırak ki ibadette muvaffak olasın. İnsanların ayıplarını araştırmayı bırak ki kendi nefsinin ayıplarını göresin. Bu yetti. Fazlasıyla hem de. Ne diyeyim? Dua buyurunuz. Yürekten teşekkür ederim her şey için. Bütün övgüler O'nadır. Ben nefsimi temize çıkaramam. Namaz ve sabırla kalın. Değerli dinleyenlerimiz, Muhammed Yazıcı imzalı Abdullah bin Mübarek'te baş başa şu dört şeyden emin olma başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam son olarak. Genç Dergisi'nin Nisan 2025 sayısından yazılarımızı paylaştık bu akşam. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.